Ayrım 6.
Bu noktada da yine evren, insan, insanın algıları, bütünlüğü karşımıza çıkmaktadır. Sosyal ve fiziksel çevremiz, algılarımızın oluşmasında önemli role sahiptir. Ancak bizim çevremize yönelik algılarımız da çevremizi şekillendirme gücüne sahiptir. Yaşıyorum demek yeterli mi? Nesneyi tanımlamakta üç boyut yeterli değildir. Nesnenin hızını da hesaba katmak gereklidir. Örneğin bir uzay gemisinin boyutları onun hızıyla orantılı olarak değişme gösterir. Bu durumda en boy yükseklik yanında hız bir anlamda dördüncü boyut sayılabilir. Şimdilik dört boyut olduğunu söylüyoruz. Ancak muhtemel ki doğrudan algılayamadığımız başka boyutlar da var. Fizikçiler bu boyutları matematikle ispatlamaya çalışıyorlar. Bir nesneyi tam olarak tanımlayabilmek için üç boyutunu belirtmek yeterli değil. Nesnenin hızını, uzay zaman bütünlüğü içindeki yerini de belirtmek gerekiyor. Benzeri şekilde kanımca, yalnızca, yaşıyorum demek de yeterli değil. Nerede, nasıl, ne şekilde yaşadığımız da önemlidir. Hangi kalitede yaşadığımız önemlidir. İnsan, çevre, mekan etkileşimi. İnsan ve çevre karşılıklı etkileşim içindedir. Çevre insanı şekillendirir ama insan da çevreyi şekillendirme gücüne sahiptir. Üstelik medeniyet geliştikçe insanın bu gücü artmaktadır. Eğer mekanımızın kıymetini bilmezsek, dünyamızı çölleştirirsek, elimizde kuru bir toprak kalır. Onu da yağmur götürür. Dünyayı insan eliyle şekillendirmek, yollar, evler, fabrikalar, oteller yapmak kısa vadede yararlıdır. Ancak bunların büyük çoğunluğunu verimli tarım toprakları üzerine ya da doğa harikası kıyı şeritlerine yaptığımızı düşünürsek, uzun vadede dünyanın ve insanın geleceğine zarar verdiğimiz açıktır. Şu an buğday, ıspanak, üzüm yetiştirme potansiyeline sahip topraklar üzerine yapılmış evlerde oturuyoruz. Şehirler arası yollar üzerine kurulmuş büyük, güzel mağazalara gittiğimizde arabalarımızı geniş park yerlerine park ediyoruz. 10 yıl önce bu park yerlerinde buğday yetiştirilirdi. Bu mağazalara çok katlı otoparklar yapmak bugün pahalı gözüküyor. Ancak yarın buğday daha pahalı olacak. Hangi nedenle olursa olsun, varoluşumuzun birinci maddesi olan mekanımızı, dünyamızı yok etmek, Nasrettin Hoca'nın ifadesiyle bindiğimiz dalı kesmek demektir. Bindiğimiz dalı kesersek boşlukta, uzayda kala kalırız. Şüphesiz ki doğal çevreyi koruyacağız diye medeniyetin gelişimini durduramayız, mağaralara dönemeyiz, bilgisayardan artık vazgeçemeyiz. Ancak yapay çevre ile doğal çevre arasında denge kurmak zorundayız. Doğa ile uzlaşmak, uyumlaşmak zorundayız. Doğada daha fazla gelişen, az gelişeni genelde yok eder. Bugün dünyamızda medeniyet çok büyük bir hızla gelişiyor, evrimleşiyor. Doğal çevremizin evrimleşme hızı ise bu kadar yüksek değil. Eğer insan arada denge kurmazsa, hızla gelişen medeniyet, yavaş gelişen, hatta kısa dönemler söz konusu olduğunda hiç gelişmeyen, doğayı yok edebilir. Tercih bizim. Varoluşumuzun ilk öğesi mekanımız, çevremizdir. Mekanımızın, çevremizin kıymetini iyi bilmeliyiz. Toplum. Varoluşumuzun temel boyutlarından birisinin çevre zaman olduğunu belirtmiştik. Çevre ise mekan ve toplum olarak iki bölümden oluşuyordu. Var olabilmek için insan, gelişmiş bir mekanın yanı sıra hemcinslerine de muhtaçtır. İnsan her şeyden önce biyolojik varlığını sürdürebilmek, doğabilmek, çoğalabilmek için topluluk içinde yaşamak zorundadır. Bunun yanı sıra varoluşumuzun bir diğer önemli boyutu olan dilin ve bilincin ortaya çıkması ve duyguların gelişebilmesi için de yine topluma ihtiyaç vardır. Toplum varoluşumuzun tüm aşamalarında etkindir. İleride sosyal yaşam başlığı altında toplumun bize sunduğu rollerden, oyunlardan ve değerlerden söz edeceğiz. 5. Genler ve evrende bir beden. Bu bölümü okumaya başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplar mısınız? 1. Yuvayı yapan dişi kuştur. Sözü sizce kuşlar için yüzde kaç, insanlar için yüzde kaç geçerli? Şu an oturduğunuz evi kim yaptı? 2. Rodin'in Düşünen Adam adlı heykeli sizce neyi anlatıyor? 3. Fiziksel görünümünüzü, boyunuzu, kilonuzu, gözlerinizin rengini belirleyen şey nedir? 4. Şu an elinizdeki kitabı okumanız tamamen sizin özgür iradenizin ürünü mü, yoksa içinizde bir yerlerde sizi bu davranışa iten bir güç mü var? 5. bu dünyada yersiz ve gensiz yaşanabilir mi? Genler ve yaşamımızdaki önemi. Varoluşumuzun ikinci öğesi genlerimiz ve bu genlerle çevrenin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan bedenimizdir. İnsanın biyolojik varlığını genler şekillendirir. Kalıtımla gelen bir takım özellikler, beden ile çevrenin etkileşimi sonucunda insanın biyolojik varlığını oluşturur. Bu bölümde genlerle ve insanın biyolojik yapısıyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermek istemiyorum. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Hücrelerimizin çekirdeklerindeki kromozomlar genlerden oluşur. Genler bedensel özelliklerimizi belirleyen şifreler, tariflerdir. Yani boyunuz, gözlerinizin rengi gibi bir takım fiziksel özellikleriniz, hatta kişilik özelliklerinizin bir bölümü genlerinizde şifrelenmiş, kodlanmıştır. İnsanlar anne karnından itibaren bu şifrelere göre şekillenirler. Büyümekte olan bebeğin vücudunun alacağı şekil tesadüfen ortaya çıkmaz. Genlerinde yazılı programa uygun şekilde ortaya çıkar. İnsan vücudunda yaklaşık 50 bin gen vardır. Genler için not A'ya bakılabilir. Günümüzde genler hızla birer birer analiz ediliyor. Genlerle ilgili incelemeler en az uzayın incelenmesi kadar ilginç ve işlevseldir. Genetik bilgiler gelecekte sağlık hizmetlerinde ve bunun yanı sıra dünyayı, belki de dünyaları yönetmede önemli bir dayanak noktası olacak gibi gözüküyor. Genetik çalışmalar gelecekte kalıtımsal hastalıkların önlenmesine, istenen özelliklere sahip bireylerin dünyaya getirilmesine, hatta biyonik insanların üretilmesine, bilgisayarların belirli birimleriyle insan hücrelerinin birleştirilmesine katkıda bulunabilir. Bugün dünyada yersiz ve gensiz yaşanmaz. Yaşayabilmek daha da ötesinde var olabilmek için yeriniz, yurdunuz, bir de genleriniz olmalı. Bu bugün böyle. Geleceğin dünyasında var olabilmek için yerli, yurtlu ve genli olmak da yetmeyecektir. Gelecekte var olabilmek için genetik bilimine, gen teknolojisine sahip olmak da gerekecektir. Gen tek belirleyici mi? Hayır. Bazı bilim insanları aksini düşünseler de insan davranışlarının tek belirleyicisi genler değil. Üçüncü bölümde belirttiğimiz gibi davranışlarımızı belirleyen üç temel faktör var. Bunlar genler, çevre şartları, öğrenme ve insanın özgür iradesidir. Varlığımız için genetik yapımız gereklidir ama yeterli değildir. Sosyobiyoloji. Sosyobiyolojik yaklaşımda insanın sosyal davranışlarının genlerin evrimleşme süreciyle bugüne ulaştığı, genlerin temel amacının ise kısaca yarına kalmak olduğu ileri sürülür. Bu görüşün bir uzantısı olarak bugün insanlarda gözlediğimiz bazı sosyal davranışların evrim sürecinin alt basamaklarındaki diğer canlı türlerinde de gözlendiği iddia edilir. Sosyobiyolojik yaklaşımı savunanların yanı sıra eleştirenler de var. Diğer pek çok yaklaşım gibi sosyobiyolojik yaklaşımında gerçeği kısmen ifade ettiği görüşündeyim. Sosyobiyolojik yaklaşıma yönelik eleştirimi not B'de görebilirsiniz. Çöpsüz erkeğin başına gelenler. Sosyobiyolojide söylenenlerin tümünün doğruluğundan emin olmasak da bu yaklaşımın üzerinde durulmaya değer, ilham verici olduğu kanısındayım. Özellikle bugün insanlarda gözlenen bir takım sosyal davranışların diğer canlı türlerinde de gözlendiği iddiası incelemeye değerdir. Bu noktada ilginç bulduğum birkaç örneği kültürümüzle de bağdaştırmaya çalışarak okuyucularıma sunmak istiyorum. Örneğin sosyobiyolojide nişanlıya hediye götürme davranışının bazı hayvan türlerinde de gözlendiği iddia edilir. Sosyobiyolojiye göre bazı kuş türlerinde flört döneminde erkekler dişileri beslermiş. Erkek kuş dişinin yanına mutlaka bir yiyecekle gidermiş. Evrim süreci içinde bu yiyeceğin yerini sembolik bir cisim, örneğin bir çöp parçası almış. Erkek kuşlar flört döneminde dişilerin yanına giderken gagalarında bir çöp parçası götürür olmuşlar. Çöpsüz erkeği dişiler gagalarmış. Benzeri durum insanlar için de geçerli gözüküyor. Nişanlı erkekler nişanlılarının evine çikolata götürürler, onları beslerler ya da yiyeceği sembolize eden çiçekler götürürler. Çikolata, çiçek götürmeyen damat adaylarının kaynanaları ya da nişanlıları tarafından en azından sözel olarak gagalanma ihtimalleri yüksektir. Yine sosyobiyolojik bakış açısına göre bazı kuş türlerinde Çiftleşme öncesinde erkek kuş, dişi kuşu beslemenin yanı sıra yuvayı da yaparmış. Aksi halde dişi kuş erkeği yanına yaklaştırmazmış. Sosyobiyolojik yaklaşıma göre dişi kuşun bu davranışının ardındaki neden, dişi kuşun kendi genlerini garanti altına alma isteğidir. Çünkü bu durumda belirli bir dişiye bu kadar yatırım yapan erkek kuşun, başka bir dişi kuşun peşine takılmaya zamanı ve enerjisi kalmıyormuş. Benzeri durum biz insanlar için de geçerli mi dersiniz? Kız tarafı erkeğe yüklü bir başlık parası ödeterek, takılar, eşyalar aldırarak, yuvayı erkeğe kurdurarak, acaba kızlarının genlerini garantiye mi almaya çalışıyorlar? Çöp sahibi olmak şart mı? İleride yer yer kültürel evrimden söz edeceğiz. Dilin ve bilincin gelişmesine paralel olarak insanlar, düşüncelerini, yaşantılarını ve ürettikleri araçları biriktirmeye ve nesilden nesile aktarmaya başlamışlardır. Böylece kültürel evrim ortaya çıkmıştır. Bu noktada kısaca şunu belirtmek istiyorum. Hayvanlar için yalnızca biyolojik evrim söz konusudur. Oysa insan için biyolojik evrimin yanı sıra, biyolojik evrimin uzantısı olan kültürel evrim de söz konusudur. İnsan için artık kültürel evrimin hızı, biyolojik evrimin hızını kat kat aşmıştır. İnsan genleriyle oynayan tek canlı olmuştur. Hayvanlar aleminde belki çok sınırlı bir şekilde kültürel evrimden söz edilebilir. Bazı kuş türlerinde ötüş şekli babadan öğreniliyormuş. Ancak hayvanlar için kültürel evrim, biyolojik evrimin gerisindedir. Bu durumda hayvanların, biyolojik evrimin esiri, genlerinin elinde birer robot olduklarını ileri sürebilirsiniz. Fakat aynı şeyi insan için söyleyemeyiz. Kültürel evrim ve onun merkezine yerleşmiş olan benlik bilinci, insana seçme özgürlüğü vermekte ve onun bir takım toplumsal değerleri benimsemesine yol açmaktadır. Seçme özgürlüğüne ve toplumsal değerlere sahip olan insanoğlu ise, genlerinin elinde robot olmaktan kurtulmuş demektir. Bu konuyu 3. bölümdeki not C'de tartıştık. Bu durumda siz genlerinizin her söylediğini yapmak zorunda değilsiniz. Sosyobiyolojiye göre bir erkeğin sahip olduğu genler, bu erkeğe genlerini dört bir yana saçmasını, çok çocuk sahibi olmasını, çocuklarıyla ilgilenmemesini ve eğer aç kalırsa onları yemesini öğütlüyor olabilir. Nitekim erkek kediler böyle davranabilirler. Ancak bir insan genlerinden gelen bu emre uymak zorunda değildir. Çünkü sahip olduğu kültürel evrim, biyolojik evrimin önüne geçmiştir. İnsan sahip olduğu aklı, seçme özgürlüğünü ve bir takım toplumsal değerleri, aile sevgisi, bağlılık gibi kullanarak genlerinin söylediğinden farklı şeyler yapabilir. Bu durumda bir kız babası, genleri ve akrabaları başlık parası almasını öğütleseler bile başlık parası almama yolunu seçebilir. Ya da nişanlısı istediği sıklıkta çiçek getirmeyen bir genç kız, nişanlısını gagalamak yerine oturup bu konudaki sıkıntısını onunla konuşabilir ya da küsebilir, kavga edebilir. Seçim kişiye kalmıştır. Evrende bir beden. Evrenle ve insanla ilgili bazı önermeler ortaya koymak istiyorum. Evrenin, uzayın bir size ait bölümü var, bir de size ait olmayan bölümü. Evrenin size ait bölümü iki türlüdür. Birincisi evrendeki birincil mülkiyetiniz, ikincisi ise ikincil mülkiyetinizdir. Evrendeki birincil mülkiyetiniz, bedeniniz ve bedeninizin içindeki her şeydir. Sizin dışınızdaki evrene ilişkin beyninizde oluşan şemalar, modeller, birincil mülkiyetinize dahildir. Evrendeki ikincil mülkiyetiniz ise, beyninizdeki şemalara kaynak teşkil eden dış evrendeki varlıklardır. Örneğin şu an bir elmayı veya tapulu evinizi düşünürseniz, bunlar sizin ikincil mülkiyetinizdir. Uzaktaki bir galaksiyi, 1000 yıl önceki bir tarihi olayı veya evinizi düşünüyorsanız, bunlar da sizin ikincil mülkiyetinizdir. Tapusu cebinizde bile olsa, eviniz sizin ikincil mülkiyetinizdir. Birincil mülkiyetiniz yalnızca bedeniniz ve beyninizdeki şemalardır. Evrenin size ait bölümünü, yani bedeninizi şu anda uzayda hareket ettirebilirsiniz. Beyninizdeki şemaların, modellerin yardımıyla da zaman içinde hareket edebilirsiniz. Geçmişi veya geleceği düşünebilirsiniz. Zaman içinde hareket edebilmeniz, yani geçmişi ve geleceği düşünebilmeniz için şu an bir bedene ihtiyacınız vardır. Şu an bir bedene ve bilince sahip olduğunuz için Önünüzde binlerce olasılık, seçebileceğiniz binlerce davranış var. Hiçbir şey yapmadan oturabilirsiniz. Bir önceki cümleyi tekrar okuyabilirsiniz. Kitabı kapatıp uyuyabilirsiniz. Rüyanızda son okuduğunuz cümleyi görebilirsiniz. Ve daha binlerce şey yapabilirsiniz. Bütün bu olasılıkların, seçeneklerin kaynağı sahip olduğunuz bedendir. İster yürüyor olun, isterse bir tekerlekli sandalyede oturuyor olun. Eğer bir bedeniniz ve onun içinde bir bilinciniz varsa, seçebileceğiniz çok seçenek var demektir. Kısacası, bu evrende bir bedene sahip olmak özgürlük demektir. Bu evrende bir bedeniniz ve bilinciniz olduğu için, dış evrene bakarak bir takım güzellikler, çirkinlikler algılayabilirsiniz. Mutluluk, mutsuzluk, korku, öfke hissedebilirsiniz. Bütün bunlar bir bedene sahip olmanın bedelidir. Bu evrende bir bedene sahip olmanın bedeli kısaca yaşamaktır. Yaşamınızı nasıl geçeceğini ise evren ile birlikte kararlaştırmanız mümkündür. Hatırlanacağı üzere genlerimiz ve çevremiz davranışlarımızın alt ve üst sınırlarını belirlemekteydi. Bu sınırlar içinde bize belirli bir özgürlük alanı kalmaktaydı. Yaşamınızı evren ile birlikte kararlaştırabileceğinizi ileri sürerken bu bilgiden yola çıktım. Evren adeta sizi iki kanalla etkilemektedir. Birincisi bedeninizdeki genler yoluyla etkilemektedir. İkinci olarak da sizin dışınızda fiziksel ve sosyal çevre oluşturarak sizi etkilemektedir. Sizi etkileyen, sizi zorlayan bu iki faktörün yanı sıra elinizde üçüncü bir faktör vardır. Bu üçüncü faktör sizin bireysel özgürlüğünüz, seçim yapma özgürlüğünüzdür. O halde insan bu evrende bir bedene, onun parçası olan bir bilince ve seçme özgürlüğüne sahiptir. Rodin'in Düşünen Adam adlı heykelinde üzerinde ve yanında hiçbir şey bulunmayan bir adam çenesini eline dayamış düşünmektedir. Ben bu heykele baktığımda insanın evrende güçlü ve yalnız olduğu sonucunu çıkarıyorum. Heykeldeki insan başka hiçbir canlının yapamayacağı bir şeyi yapıyor, düşünüyor. Üstelik bunu yaparken hiçbir elbiseye, araca ihtiyacı da yok. Bu adamı güçlü kılıyor. Ancak bu gücün yanında bir de yalnızlık var gözüküyor. Düşünen adam evrende bir bedendir. Düşünen bir bedendir. Belki yalnızdır ama güçlüdür. Bireyin bedeniyle bağdaşımı. Bu dünyada hakkını vererek ve hak ederek var olabilmek için yapmamız gereken şeylerden birisi bedenimizi, vücudumuzu kabul etmek. Onunla bağdaşım içinde olmaktır. Bedeninizle bağdaşım içinde olabilmek için sırasıyla şunlara ihtiyaç vardır. 1. Bedeni hakkında bilgi sahibi olmak, bedenin yapısını, işleyişini ve biyolojik tarihini bilmek. Bir şeyi yeterince tanımadan sevmek veya sevmemek akılcı olmayan bir tavırdır. Bedenimizle bağdaşık olmaya giden yolda ilk adım onu tanımaktır. 2. Bedenden gelen ihtiyaçlara, isteklere duyarlı olmak, onları fark etmek. 3. Bedensel ihtiyaçlara eşlik eden duyguların farkında olmak. 4. Bedenin özellikleri ve ihtiyaçları ile fiziksel sosyal çevrenin özellikleri ve ihtiyaçları arasında uzlaşma sağlamak. Bireyin bedeniyle bağdaşımı, varoluş sürecinde önemli bir işleve sahiptir. Yukarıda sıralanan basamaklarda sorunumuz varsa, özellikle bedensel ihtiyaçlarımızı ve duygularımızı fazlaca bastırıyorsak, sonu gelmeyen diyet programlarına, estetik ameliyatlara, cinsel tedavilere yöneliriz. Gözümüzden aynayı, gönlümüzden hüznü eksik etmeyiz. Bedenimizle bağdaşım içinde olduğumuzda ise enerjimizi bu tür uğraşlara değil, gelişmek ve mutlu olmak için harcayabiliriz. Bireyin bedeniyle bağdaşım içinde olması hem onun yarına kalma ihtimalini artıracak hem de yaşadığı süre içinde yaşam kalitesini yükseltecektir. Not A. Kromozom, DNA, gen. İnsan hücresinin çekirdeğinde 23 çift kromozom vardır. Kromozomların üzerinde genler bulunur. Genler deoksiribonükleik asit, DNA olarak adlandırılan kimyasal madde molekülleridir. Molekülün yapısı helezon şeklinde bir ip merdivene benzetiliyor. Merdivenin iki yanı şeker ve fosfat dizisinden oluşuyor. Basamaklarında ise baz çiftleri vardır. 4 tür baz bulunur. Bunlardan adenin timin ile, guanin ise kitosin ile birleşir. Bu 4 tane baz öylesine farklı kombinasyonlarda birleşirler ki ortaya çıkan seçeneklerin sayısı sonsuzdur. alfabedeki 29 harf ile nasıl ki sonsuz sayıda kitap yazılabilirse aynı şey genler için de geçerlidir. Dört bazın farklı şekillerde dizilmeleriyle oluşan genlerin bir tür şifre yazılım programı olduğunu düşünebiliriz. Bu şifreler binlerce farklı tür protein üretilmesini sağlar. DNA sarmalı bölünme yoluyla kendisinin aynını üretebilir. Böylece insanın yüzlerce yıl önce yaşamış atalarından bir takım özellikler alması ve bunları torunlarına ulaştırması mümkün olur. Bu harika sistem inorganik evrenin organik evrene dönüşmesini ve organik evrenin kendi varlığını sürdürmesini mümkün kılar. Topraktan insana gelişme ve özgürleşme süreci. Toprakta, yaprakta, hayvanda ve insanda aynı atomlar var. Ancak bu dördü birbirlerinden çok farklı. Bana öyle geliyor ki, topraktan insana doğru uzanan süreçte adım adım gelişme ve özgürleşme ortaya çıkıyor. Madde, bitki, hayvan, insan şeklinde sıralayabileceğimiz dört basamaktan her birisi bir öncekine oranla daha gelişmiş ve daha özgür olmuş durumda. Söz konusu özgürlüğün boyutlarından birisi mekanda yer değiştirmedir. Cansız maddelere oranla bitki, güneşe, suya yönelerek yer değiştirmektedir. Ancak tehlikeden kaçamaz. Hayvan, bitkiye oranla mekanda çok daha etkili bir şekilde yer değiştirebilir. İnsan, hayvan gibi yer değiştirmenin yanı sıra benlik bilinci sayesinde zihinsel modeller oluşturup, geçmişe ve geleceğe giderek adeta zaman içinde hareket edebilir. İnsanın bu özgürlüğünde dil kullanıyor olmasının büyük katkısı vardır. İnorganik evrenden organik evrene geçen maddenin bir anlamda geliştiğini, özgürleştiğini düşünüyoruz. Canlılarda bu gelişmeyi ve özgürleşmeyi sağlayan faktör, hücrelerdeki genlerde bulunan şifreler, programlardır. Genler hem değişmenin, mutasyonların hem de ortaya çıkan değişikliklerin korunarak gelecek nesillere aktarıldığı bir hazinedir. Not B. Sosyobiyolojiye yönelik eleştiri. Bugün bedenlerimizde taşıdığımız genlerin ve sosyal davranışlarımızın, kültürlerimizin evrim süreciyle ortaya çıktığı düşünülebilir. Ancak günümüzdeki sosyal davranışların, geleneklerin ve değerlerin tek belirleyicisinin genler ve evrim süreci olduğunu söylemek uygun değil.